Haberciler İşleri 18. bölüme geldik. Bu bölümde hala Pavlos'un ikinci haber gezisindeyiz. Pavlos yalnız başına Atina'daydı ve kendisiyle orada buluşacak olan Silas ve Timoteos'un gelmelerini ve Veria ile Selanik topluluklarından haberler getirmelerini bekliyordu. Pavlos, Atina'daki İncil duyurma çalışmalarını tamamladıktan sonra yoluna devam ederek Korintos'a geçecekti. Bu olaylardan sonra Pavlos Atina'dan ayrılıp Korintos'a gitti diyor 18. bölümün 1. ayeti. Herhalde Pavlos bu yolu yürümüştü. Korintoslulara yazılan mektupları incelersek Pavlos'un o kentteki inanlılara bu mektupları yazmasındaki nedenlerini de görüyoruz. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki Korintos kenti o günün belki de en pis, en kötü, en yoz kentiydi. Hangi pisliği arasaydınız orada bulurdunuz. Pavlos Korintos kentine ilkin ikinci sonra da üçüncü haber gezisi sırasında gelmiştir. Önce Korintos Pavlos'un en etkili, en bereketli hizmet yerlerinden biriydi. Bana göre Pavlos'un en etkin ve en büyük hizmetleri Efesos ve Korintos kentlerinde olmuştur. Efesos bir din merkezi, Korintos da bir günah merkeziydi. Her iki kentte çok önemli birer ticaret merkeziydi. Şimdi Pavlos'un Korintos'u ilk ziyareti sırasında yaptığı işlere bakalım. Bu kentte Akilla adında Pantoslu bir Yahudi'yi buldu. Akilla Priskila adındaki eşiyle birlikte İtalya'dan yeni gelmişti. Çünkü Claudius tüm Yahudilerin Roma'dan gitmeleri için buyruk çıkarmıştı. Pavlos kendilerini görmeye gitti diyor 2. ayet. Pavlos Korintos kentinde kente Roma'dan yeni gelmiş olan bir Yahudi karı kocayı bulmuştu. Onların Roma'dan ayrılmalarının nedeni her yerde dalga gibi yayılan Yahudi düşmanlığıydı. Roma İmparatorluğu zamanında bu olaylar birkaç kere yaşanmıştı. Bu kez de Claudius Roma'daki bütün Yahudilerin kenti terk etmelerini emretmişti. Roma'dan ayrılanların arasında çok tatlı bir karı koca olan Akilla ile Priskilla'da bulunuyordu. Aynı meslekten olduğu için onlarla kaldı Pavlos. Birlikte çalıştılar. Sanatları çadırcılıktı diyor 3. ayette. Tarsus'un içinde bulunduğu Kilikya bölgesi buranın da bezine benzer bir kumaş üretmekte ünlüydü. Bu bezden birçok şeyler ürettikleri gibi çadır da yapılıyordu. Bu nedenle Tarsuslu olan Pavlos'un çadır ve dericilik işinden anlaması doğaldı. Akilla ile karısı bu kente tüccar oldukları için gelmişti. Bir gün dükkanlarını açmışlar ve o gün dükkanlarına da Antakya'dan oraya kadar gelmiş olan kısa boylu bir Yahudi adam girmişti. Daha sonra bunlar birbirleriyle tanışmışlar. Bu karı koca Pavlos'u kendi evlerinde kalmaya davet etmişti. Her Şabat sinagogda tartışıyor, Yahudilerle Yunanlıları inandırıyordu. Silas'la Timoteos Makedonya'dan geldiğinde Pavlos kendini kutsal sözü yaymaya adamıştı. İsa'nın Mesih olduğuna ilişkin Yahudilere tanıklık ediyordu diyor 4 ve 5. ayetlerde. Pavlos Atina'da Silas'la Timoteos'un gelmelerini beklemiş ama onlar Pavlos Atina'dayken gelmemişlerdi. Şimdi ise Pavlos'u Korintos'ta bulan Silas ile Timoteos ona Makedonya'daki imanlı topluluklarıyla ilgili haberleri iletiyordu. 1. Selaniklilerde görüleceği gibi Pavlos bu mektubu Timoteos ve Silas'tan Selaniklilerle ilgili haberler aldıktan sonra bu dönemde yazmıştır. Bu arada Pavlos Tanrı sözünü insanlara duyurmak için içerisinde büyük bir baskı hissediyordu. Bu nedenle Yahudilerin yanına gitmişti ve onlara İsa'nın Mesih olduğuna ilişkin tanıklık ediyordu. Ama onlar direnip aşağılayıcı sözler söyleyince yakasını silkti ve artık tüm sorumluluk sizindir dedi. Boyun borcu benden gitti, bundan böyle uluslara yöneliyorum 6. ayet. Pavlos neden yakasını silkti? Niçin böyle davrandı? Pavlos bunun eski antlaşmada olduğunu biliyordu. Yahudiler puta tapan bir kentten, kasaba ya da köyden ayrıldıkları zaman ayaklarının tozunu kasabaya doğru silkerlerdi. Bunu Tanrı'ya inanmayan günahkarların tüm günahlarından kendilerini arındırmak için yaparlardı. Bunu yapmakla ki ulusları kirli olarak görürlerdi, uluslarla aralarında hiçbir ilişkinin olmadığını ifade etmiş olurlardı bununla. Açıkça görüleceği gibi Pavlos bu olaydan sonra Yahudilerin arasında çalışmaktan vazgeçerek aralarında çalışacağı uluslara yöneliyordu. Pavlos'un bundan sonraki hizmetlerinin hemen hemen tamamına yakın bir kesiti uluslara yönelik olacaktı. Bunun böyle olduğu Efesos'ta açıkça Roma'da da biraz daha kapalı bir şekilde görülmektedir. Oradan ayrılıp Titus Justus adında Tanrı'ya tapınan birisinin evine gitti. Adamın evi sinagogla bitişikti. Sinagog başkanı Krispos'la tüm ev halkı Rab'be iman etti. Kutsal sözü işiten başka birçok Korintoslu da iman ederek vaftiz edildi diyor Habercilerin İşleri 18, 7 ve 8. ayetlerde. Titus Justus adından anlaşıldığı kadarıyla herhalde Roma vatandaşıydı ve zengin biriydi. Belki de Pavlos'un Romalılar 16-23, 1. Korintoslar 1-14-16'da sözünü ettiği Gaius aynı kişidir. Pavlos çok büyük ruhsal hizmetlerde bulunduğu Korintos kentinde yaklaşık 18 ay kalmıştı. Yahudiler onu reddetmişler, o da uluslara yönelmişti. Bu noktada Rabbin Pavlos'a konuştuğunu görüyoruz. Bunun nedeni Pavlos'un misyon çalışmalarında yepyeni ve büyük bir boyutta karşı karşıya gelmiş olmasıydı. Bir gece Rab Pavlos'a görme yoluyla korkma dedi. Konuş ve sesini kısma çünkü ben seninle beraberim ve kimse sana saldırmayacak. Kaba kuvvet kullanmayacak çünkü bu kentte bana bağlanacak büyük bir halk topluluğu var. 9-10. ayetler. Görme yoluyla ne demektir? Habercilerin İşleri 23-11, 27-23'te Rabbin bir yolla Pavlos'a konuştuğunu görüyoruz. Pavlos nasıl gördü, nasıl anladı ve bu bize detayıyla bildirilmiyor. Ancak Pavlos konuşanın Rab olduğunu biliyordu. Bence bu da doğaldır. Pavlos'un elinde tamamlanmış Tanrı sözü yoktu. Bu nedenle de Pavlos'a herhangi bir yolla Rabbin konuşması gerekti ve öyle de yaptı Rab. Bugün nasıl biz kutsal kitabı okurken bize konuşan sözlerin Rabbin sözleri olduğunu biliyorsak, Pavlos da Tanrı'nın kendisine konuştuğunu anladı ve bildi. Bugün Tanrı insana görme yoluyla, rüyalarla ya da mucizelerle değil, bugün Tanrı bizlere kendi sözü aracılığıyla konuşuyor. Biz öyle sanıyoruz ki eğer Rab bugün önüme çıkıp bana şunu şunu söylerse o zaman imanım güçlenecek, bunun Rab'den olduğunu anlayacağım. Hayır kardeşim, bu yanlıştır. Öyle olsaydı Yahudilerin tümü Rab'be gelirlerdi. İsa onların gözleri önünde ölüleri bile diriltti. İsa Mesih bir keresinde 10 cüzzamlıyı iyi etti. Ancak birisi geriye geldi. Pavlos'a bizden daha fazlası verildiğine inanmıyorum. Hatta ben şunu iddia ediyorum ki biz Pavlos'tan daha avantajlı durumdayız. Çünkü elimizde Tanrı sözü tam olarak vardır. Pavlos ve diğer öğrencilerin tüm tecrübelerinden, yaşadıklarından yararlanabiliyoruz. İstediğimiz an Rabbin sözüne gidebiliriz. Ne zaman istersek. Önemli olan bizim bu söze ne kadar önem verip vermediğimize bağlıdır. Bu sözleri ne kadar okuyup okumadığımıza bağlıdır. Tanrı bugün de bize konuşuyor. Nasıl? Kendi sözü aracılığıyla. Pavlos'a Rab ne diyor? Korkma. Neden Rab bunu Pavlos'a desin? Çünkü Pavlos korkuyordu. 1. Korintoslar 2-3'te şunları okuyoruz. Sizlerle birlikteyken zayıftım diyor Pavlos. Korkuyordum, tir tir titriyordum. Pavlos korkuyordu. Yahudilerden, yine baskılardan, kargaşalardan, değnekten, taştan korkuyordu ve Rab ona korkma diyor. Her zaman Rab böyle anlarda kendi adamlarının yanında durup onlara bu sözleri söylemiştir. Korkma diyor ve hemen peşine bir vaat ekliyor. Ben seninle beraber olacağım. Vaat, sana saldırmayacaklar. Kaba güç kullanmayacaklar. Sözü yay. Neden? Çünkü diyor bu kentte bana bağlanacak yoğun bir halk topluluğu vardır. Pavlos korkmuştu ve belki de bu kentten gitmek istiyordu ama Rab Pavlos'a engel oluyor. Pavlos bundan sonra 1,5 yıl orada kalarak bu insanlara Tanrı sözünü öğretti. Galio'nun Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Pavlus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. Bu adam insanları kandırıyor, yasaya aykırı bir biçimde Tanrı'ya tapınmaya yöneltiyor dediler. Burada Yahudilerin sözünü ettikleri yasa Roma İmparatorluğu'nun ya da Korintos Şehir Meclisi'nin yasaları değildi. Burada söz edilen ve Pavlos'un çiğnediğini söyledikleri yasa Musa peygamberin getirdiği şeriat yasasıydı. Pavlos konuşmaya hazırlanırken Galio Yahudilere şöyle dedi. Sorun bir yolsuzluk, bir kötülük ya da bir dalavere olsaydı ey Yahudiler sözlerinizi dinlerdim ama kendinize özgü deyimler, adlar ve yasalarla ilgili bir konu olduğuna göre bununla kendiniz ilgilenin. Ben bu tür işlere yargıç kesilmek istemem. Vali böylece onları yargı yerinden kovdu. Adamların hepsi sinagog başkanı Sostenes'i tutup yargı kürsüsünün önünde tartakladılar. Galio ise onlar karşısında kılını bile kıpırdatmadı. Habercilerin işleri 18, 14, 17 ayetler arası. Pavlos kendini hazırlamış ve Rab'be dayanarak savunmasını yapacaktı. Ama oldukça ilginç bir gelişme oluyor. Vali Galio konuşmaya başlıyor. Böylece Pavlos'un söz söylemesine gerek kalmıyor. Bazen Galio'nun bu tutumundan ötürü onu eleştirebiliriz. Ama herhalde Galio'nun bu tutumu doğruydu. Belki de bu adam kilise ile devlet arasında bir karara varan ilk kişiydi. Galio söz konusu şey dinle ilgili bir şeydi ise bunun o dinle uğraşanlarca sonuca ulaştırılması gerektiğini vurgulamıştır. Galio Romalı bir valiydi ve Roma İmparatorluğu'nun yasalarını uygulamakla sorumluydu. Söz konusu dava Roma yasalarını ilgilendirmedikçe o konuya el atmıyordu. Onlara dinsel konuları kendi aralarında çözüme kavuşturacaklarını öneriyordu. Galileo'nun bu yönü bence çok doğruydu. Bu adam gidip Korintos kentinin meydanlarında İncil'i vaaz eden Pavlos'a karışmıyordu. Korintos din ve vicdan özgürlüğü de olmak üzere birçok özgürlüklerin yaşandığı bir kentti. Evet, oraya konulan konu din ve dinsel konuları ilgilendirdiğinden Galio herhangi bir müdahalede bulunmuyor, bu konuları kendi aralarında çözüme kavuşturmalarını istiyordu. Sonra Sostenes'i tutup tartakladılar. Sostenes sinagog başkanıdır. Daha önce sinagog başkanı Krispos idi. Herhalde bu adam iman edince onun yerini Sostenes aldı. Ama şimdi o da iman etmiştir. İşte böylesine önemli konumda olanlar değerli dostum Rab'be iman ediyorlar. Rab Pavlus'a dememiş miydi bu kentte bana iman edecek bir sürü insan vardır diye? İşte bu kişi de bunlardan biridir. Pavlos bir süre daha Korintos'ta kaldıktan sonra kardeşlerle vedalaşıp Suriye'ye gitmek için gemiye bindi. Priskilla ile Akilla da kendisiyle beraberdi. Bu arada bir adağı olduğu için Kenhere'de saçını kesmişti diyor 18. ayet. Sürekli Pavlos'un dostluk kurduğu kiliselerden söz ediyor. Bence Pavlos aynı zamanda dostluğa çok önem veren birisidir. Belki burada Pavlos'u bir adak adadığı için suçlayabiliriz. Çünkü Pavlos sürekli olarak biz şeriat altında değil ama kayra altındayız diye vaaz ediyordu. Ama öyleyse neden bir adak adasın ki? Pavlos'a ilişkin bu şekilde düşünüyorsak Pavlos'un önüne küçük bir kural sürüyoruz. Bu düşüncede olanlar Pavlos'tan da kendileri gibi davranmasını bekliyorlar. Bizler kayra altındayız, bu doğrudur. Kayra altında olunca insan isterse bir adak adayabilir, istemezse adamaz. Bu onun bileceği bir iştir. Pavlos hiç kimseyi adak adayacaksın diyerek zorlamadı. Onun söylemek istediği şeyi söylemek kimsenin bunu yapmak zorunda olmadığıydı. Eğer Pavlos herhangi bir konuda adak adamışsa bu tamamen onun bileceği bir iştir. Burada önemli olan kişinin ağzından çıkan sözüdür. Kardeşim sözümüzün eri olmalıyız. Bizim ilişkimiz doğrudan Rab İsa Mesih'ledir ve bu ilişki bir tür sevgi ilişkisidir. Eğer biz onu seviyorsak o zaman onunla aramızdaki bu ilişkiyi bozabilecek herhangi bir şey yapmaktan geri duracağız. Ben İsa'nın ardı sıra gidiyorum. Onunla aramda olan bu ilişkimi sürdürebilmem için ne yapıp ne yapmamam gerektiğini bana o gösterir. Başka bir kimsenin akıl hocalığına ihtiyacım yok. Onun sözü benim elimdedir, bizim elimizdedir. O bize gerekenleri bildirmektedir. Rab bize sözü aracılığıyla devamlı olarak konuşuyor. Pavlos artık ikinci haber gezisinden geriye dönüyordu. Son durağı Korintos olmuştu ve şimdi Antakya'ya geri gidiyordu. Yunanistan yarımadasının doğusunda kalan ve bir sahil kasabası olan Kenhere'den bir gemiye binerek denize açıldı. Kenhere, Korintos'un doğusunda bu kente bağlı bir sahil kasabasıydı. Pavlos, Akila ve Priskila ile birlikte ilkin bu kasabaya gitti ve orada da bir gemiye bindiler. Artık batıya doğru değil ama doğuya doğru yol alacak ve kendi yurduna dönecekti. Efesos'a ulaştıklarında Priskila ile Akila'dan ayrılıp sinagoga gitti, Yahudilerle tartıştı. Hatırlayacaksınız, Pavlos ikinci haber gezisi sırasında Efes'e gitmek istemiş ama Tanrı'nın kutsal ruhu onun Efes'e gitmesine izin vermemişti. Şimdi dönüşte Efes'e uğruyor ama orada çok uzun kalmayacaktı. Onlar daha uzun süre kalmasını istedilerse de kendisi bunu uygun görmedi ama onlarla vedalaşırken Tanrı isterse yeniden aranıza döneceğim dedi ve gemiyle Efesos'tan açıldı. 20-21. ayetler. Pavlos Efes'te İncil'e büyük bir açık kapı olduğunu görmüştü. Yüreği Rabbin sözünü duyurma arzusuyla dopdolu olduğundan ilk fırsatta Efes'e geri dönmek istiyordu. Efes, Roma İmparatorluğu'nun en büyük kentlerinden biriydi. Pavlos burada çok iyi karşılanmış ve kardeşler onun orada kalmasını istiyorlardı. Ama Pavlos'un bir adağı vardı. Bu nedenle hedefinden hiç şaşmıyor. Şöyle diyeceğim, Pavlos sözünün eri biridir. Verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren birisidir. Sözünde duran birisidir. Bu nedenle Antakya ve Yeruşalim'e gitmesi gerekiyordu. Pavlos, Fısıh Bayramı için orada olmak istiyordu. İsa'dan sonra 52 yılında Nisan'ın ilk günlerinde orada olması gerekliydi. O dönemlerde bazı belgelere göre 1 Kasım ile 10 Mart arasında Akdeniz'de yolculuklar durardı. Kayseri'ye varınca çıkıp kilise topluluğunu selamladı, sonra Antakya'ya indi diyor 22. ayette. Pavlos ilkin Kayseri'ye varmıştı. Kayseri ve Yafa kentleri Akdeniz'de birer liman kentiydi ve deniz yoluyla İsrail'e gelenler Yeruşalim'e geçmek için bu kentlerden birinden geçerlerdi. Pavlos Yeruşalim'e giderek oradaki inanlılar topluluğuna yapmış olduğu haber gezisiyle ilgili izlenimlerini aktardı. Oradan tekrar kuzeye geçerek üyesi olduğu kendi cemaatine Antakya'daki imanlılar topluluğuna vardı. Böylece Pavlos'un ikinci haber gezisi noktalanmış oldu. Dikkat edecek olursanız Pavlos hiç vakit geçirmeden hemen üçüncü haber gezisine çıkıyordu. Pavlos bir süre Antakya'da kaldıktan sonra oradan ayrıldı. Galatya ve Frigya bölgesinde sırayla dolaşarak öğrencileri destekledi diyor 23. ayette. Bu şimdi Pavlos'un Galatya bölgesine üçüncü yolculuğu oluyordu. Pavlos'un bu üçüncü haber gezisinde Efesos'a gittiğini göreceğiz. Pavlos orada büyük bir ruhsal hizmet verecekti. Ama Pavlos daha oraya gelmeden önce oraya bir başkası gelmişti. Bu kişi ilk dönem inanlılar topluluğunun en güçlü vaizlerinden birisi olan Apollos'tu. Bu kişi Pavlos kadar iyi bilinmese de onunla ilgili birçok şeyler öğrenebilmekteyiz. Apollos adında söz söyleme yeteneği olan İskenderiyeli bir Yahudi Efesos'a geldi. Kutsal yazıları çok iyi biliyordu. Rab yolunda eğitilmiş ve ateşli bir ruhla İsa'ya ilişkin gerçekleri tüm ayrıntılarıyla öğretiyordu. Ancak yalnız Yahya'nın vaftisini biliyordu. Haberciler İşleri 18, 24 ve 25. ayetler. Apollos bir Yahudiydi. Yani çocukluğundan beri Musa'nın şeriatı altında yetişmişti. Onun bu Apollos adı Yunanca bir addı. Buradan onun Yunanca konuşan diasporalı bir Yahudi olduğunu anlıyoruz. Apollos Yunanistan'da ya da Makedonya'da değil, Kuzey Afrika'da bulunan İskenderiye kentinde doğmuştu. Büyük İskender tarafından kurulu İskenderiye kenti Yunan kültürünün en büyük merkezlerinden biriydi. Çok ünlü bir üniversiteyle dünyanın en güzel kütüphanelerinden birisi bu kentte bulunuyordu. İşte eski antlaşmanın Septuagint adıyla bilinen Yunanca'ya tercümesi bu kentte gerçekleştirilmişti. İskenderiye'de bir Yahudi tapınağı da vardı. İnanlılar topluluğunun merkezi Yeruşalim ve Antakya'dan sonra İskenderiye'ye taşınmıştı. İskenderiye kenti kilise tarihinin ilk birkaç asrında inanlılar topluluğunun merkezi olması nedeniyle çok önemli roller üstlenmiştir. İlk dönem inanlılar topluluğunun en büyük adamı olan Athanasius, Vartulian ve Agustin buralıydılar. Apollos'un çağdaşı olan Filo, Yunan felsefesiyle Musevi inancından yani bir seansta ortaya çıkarmıştı. Buna göre Eflatun'un felsefesiyle Yahudi inançları bir araya getirilmişti. Apollos açıkçası böyle bir birikimin etkisinde kalmış biriydi. Bu ayette Apollos'un söz söyleme yeteneğine sahip olduğunu okuyoruz. Yani Apollos etkili, güçlü bir vaizdi. Aynı zamanda kutsal yazıları da çok iyi biliyordu. Eski antlaşma konuları üzerinde oldukça iyi bir eğitim görmüştü. Tabii bu eğitim, yani Apollos'un eğitimi göksel esin yoluyla aldığı bir eğitim değildi. İnsanlardan aldığı bir eğitimdi. Ruhta ateşliydi ancak bu Tanrı'nın kutsal ruhu değildi. Kendisi Tanrı ile ilgili konularda çok gayretliydi. Kutsal ruhun Apollos'la ilgili açıkladıklarının hepsi bu kadar. Apollos gerçekten büyük ve önemli bir adamdı. Apollos, Rab'be ilişkin gerçekleri incelikle öğretiyordu. Kendisine ne öğretilmişse başkalarına da onu öğreten Apollos, vaftiz konusunda sadece Yahya peygamberin vaftizini biliyordu. Bu noktadan öteye gidememişti. İsa ile ilgili gerçekleri henüz duymamıştı tam olarak. Bu aslında bize büyük bir derstir. Kutsal sözde eksik ya da yanlış bilgilere sahipsek, o zaman bu eksik ve yanlış bilgileri başkalarına vereceğiz. Ama önemli olan öğrenmeye istekli ve azimli olmaktır. Hiç kimse her şeyi birden öğrenmiyor. Ancak dediğim gibi öğrenmeyi istemeli ve bunda azimli olmamız gerekir. Bu adam hiç korkmadan sinagogda konuşmaya başladı. Priskilla ile Akilla konuşmalarını duyunca onu yanlarına aldılar. Tanrı'nın yolunu tüm ayrıntılarıyla ona açıkladılar. Habercilerin İşleri 18-26. Sinagogdaki toplantıdan sonra Akilla ile Priskilla Apollos'u evlerine yemeğe davet ettiler. Apollos'un bilgilerinin oldukça sınırlı olduğunu fark ettiklerinden ona İsa ile ilgili geniş gerçekleri anlattılar. Apollos, Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu yüreklendirdiler ve ona kollarını açsınlar diye öğrencilere mektup yazdılar. Apollos oraya ulaşınca Kayra aracılığıyla iman edenlere büyük yardımlarda bulundu. 27. ayet. Apollos akıllı bir adamdı. Ama Akilla ile Priskilla onu evlerine almadan önce Apollos Tanrı'nın lütfuyla ilgili müjdeden habersizdi. Burada bir kadının, değerli dostum, sıradan bir karı kocanın bir İncil vaizine yaptığı büyük katkıları görüyoruz. Bu adam Apollos'a daha henüz hiç duymadığı, hiç bilmediği bazı gerçekler anlatmıştı. Görüyoruz ki topluluk daima birbirleriyle vardırlar. Her zaman birbirlerimize muhtacız. Her zaman ancak ve ancak birlikte büyüyebiliriz. Bu karı kocada Apollos'ta bazı eksikliklerin olduğunu hemen anladılar. Nasıl anladılar? Tek yanıt şudur. Bu karı koca gerçekleri biliyorlardı. Kardeşler, inanlılar topluluğu arasında öğretilen öğretilerde her tür yanlış şeyler yayılıp gitmektedir. Neden? Herhalde kilise sıralarını dolduranlar gerçekleri, Tanrı sözünü yeterince bilmiyorlardı ondan. Bu karı koca çadırcıya hayran olmamak elde değil. Çünkü kutsal yazılardan Mesih'in İsa olduğunu kanıtlayarak ateşli sözlerle herkesin gözü önünde Yahudileri kesinlikle susturdu diyor Habercilerin İşleri 18-28'de. Apollos kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak ateşli sözlerle herkesin gözü önünde Yahudileri kesinlikle susturmuş, onların iddialarını açık bir şekilde çürütmüştü. Eski antlaşmanın Yahya peygamberin zamanına kadar gelen gerçeklerini insanlara büyük bir heves ve gayretle öğreten bu adam, Yahya'nın vaftizinden sonraki gelişmeleri ve kesinleşen gerçekleri bilmiyordu. Akilla ile Priskilla ona son gerçekleri anlatma ve de onu Rab'be getirme ayrıcalığına sahip oldular. Bu karı kocanın tanıklığı sonucunda Rab'be gelen Apollos, daha sonra Korintos ve Atina'da dahil olmak üzere Yunanistan'daki inanlı topluluklarını ziyaret ederek ve İsa Mesih'in kurtarıcı Rab olduğunu ilan ederek Ahaya bölgesine vardı.